Bu paylaşımımıza daha önce işlediğimiz konuları kısaca tekrarlayarak başlayacağız. Şimdi hep birlikte Mesih'in çarmıhtaki ölümünde meydana gelen yer değiştirmenin 10 yönünü sırasıyla tekrarlamayı deneyelim. 1. Bizler bağışlanabilelim diye Mesih cezalandırıldı. 2. Bizler şifa bulalım diye Mesih yaralandı. 3. Bizler onun doğruluğu olalım diye Mesih bizim için günah oldu. 4. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimize öldü. 5. Kutsama bizlere sağlansın diye Mesih bizim uğrumuza lanetlendi. 6. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. 7. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. 8. Bizler babanın çocukları olarak kabul edilelim diye Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklendi. 9. Bizler Tanrı ile sonsuza dek birleşelim diye Mesih ölüme terk edildi. 10. Yeni yaratılış içimizde yaşama geçsin diye eski yaratılışımız Mesih'te öldürüldü. Ardından büyücülüğün Mesih'in bedenini oluşturan inanlı topluluğun içine dek girdiğini ve onların çarmıhı görmelerini engellediğini ele almıştık. Bunun iki sonucunun inanlı topluluğunun yaşamında ve öğretişlerinde kuralcılık ve benliğe göre yaşamak biçiminde ortaya çıktığını görmüştük. Daha sonra Mesih'in çarmıhı aracılığıyla Galatyalılar kitabında sözü edilen 5 farklı alanda kurtarıldığımızı öğrenmiştik. Bunları sıralayalım isterseniz. 1. Bu kötü çağdan kurtarıldık. 2. Yasanın yönetiminden kurtarıldık. 3. Ben merkezcilikten kurtarıldık. 4. Doğal benliğimizden kurtarıldık. 5. Bu dünyadan kurtarıldık. Bu paylaşımımızda Mesih'in çarmıhı aracılığıyla yapılan antlaşmanın temasını inceleyeceğiz. Bu antlaşmanın teması kutsal kitabın en önemli temalarından biridir. Fakat günümüz kilisesi tarafından çok da iyi anlaşılmaz. Bu yüzden bir süreliğine hem İbranice hem Grekçe bazı temel kavramlara aşina olabilmeniz için açıklamalar yapacağım ve ayetlerin çevrildiği farklı yolları size göstereceğim. Kafa karıştıran konulardan biri de kutsal kitabın değişik bölümlerinde, aslında orijinalinde aynı olan sözcüğün diğer dillere, İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya ya da diğer Avrupa dillerine farklı sözcüklerle çevrilmiş olmasıdır. Bu nedenle antlaşma yerine kullanılan sözcükleri ele almak istiyorum. Bu arada bir şey anımsadım. Yıllar önce İngiliz ordusunda bir onbaşıyken askerlik hizmetimi nerede tamamladım biliyor musunuz? Zeytin Dağı'nda. Eğer Yeruşalim'e gittiyseniz ve Zeytin Dağı'na çıktıysanız orada bir hastanenin olduğunu bilirsiniz. Bu hastane daha önceleri adı Augusta Victorious misafirhanesi olan bir binanın içinde yer alır. İkinci Dünya Savaşı'nda 16 numaralı İngiliz Genel Hastanesi olarak kullanılmaktaydı. Ben askerlik hizmetimi o binada çeşitli görevlerde bulunarak tamamladım. Bu konunun ayrıntılarına girmek istemiyorum ama size yalnızca şunu söyleyeyim. Diğer insanların yapamadığı, çeşitli işler yapması istenen yararlı bir yardımcıydım. Aslında teorik olarak bu işleri yapacak kadar vasıflı sayılmamam gerekiyordu. Sonunda hastane ofisinin yönetimini üstlendim. Bir onbaşı olmam nedeniyle bu askeri yönetmeliğe başlı başına aykırıydı. Her neyse, kendi kendime İbranice öğrenmeye oradayken karar verdim. Bu kararımı şöyle uyguladım. İngilizce kutsal kitap, King James ve bir de İbranice kutsal kitap aldım. Çünkü İbrani alfabesini ve biraz da temel dil bilgisi kurallarını öğrenmem gerekiyordu. Ardından kutsal kitabın İbranicesini okumaya başladım ve okuduğum kısımların İngilizcesinin ne anlama geldiğine baktım. Kutsal kitaptaki metinlerin adlarını farklı renkli kalemlerle çizmeye alışkanlık haline getirmiştim. Ki ben bunu kutsal ruhun yönlendirişiyle yaptığıma eminim. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Bu, kutsal kitapta farklı konuları belirlemenin en etkili yöntemlerinden biridir. Bir konu ve bir renk seçin. Ardından kutsal kitapta o konuya yer verilen her ayetin altını o renkteki bir kalemle çizin. Bu yöntem aradığınızı bulmanızı sağlayan son derece etkili bir zihinsel çalışmadır. Benim 3 farklı renkte kalemim vardı. Kırmızı, mavi ve yeşil. Bunun niçin yaptığımı bir türlü tam olarak açıklayamıyorum. Ama İbranice kutsal kitabı baştan sona dek okumaya ve antlaşma sözcüğüne rastladığım her yerde altını mavi kalemle çizmeye, kurban sözcüğünü her gördüğüm yerde altını yeşil kalemle çizmeye ve kan akıtılması ifadesini her gördüğüm yerde altını kırmızı kalemle çizmeye karar verdim. Bu yaptığımın mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama kısa süre içinde önemli bir şey keşfettim. Antlaşma sözcüğünün altını çizmek için her mavi kalem kullanışımda, kurban sözcüğü için de yeşil kalem kullanmam gerekti. Kurban sözcüğü için yeşil kaleme ihtiyaç duyduğum her yerde, mutlaka kan akıtılması için de kırmızı kaleme ihtiyacım oldu. Ve o anda, Rab'le birlikte yürüyüşümün yaklaşık 4. yılında, antlaşmanın daima bir kurban gerektirdiğini ve kurbanın da daima yaşamını vermek anlamına gelen kan akıtılmasını gerektirdiğini anladım. Önceki paylaşımlarımızda ele aldığımız konulardan biri de buydu. Şimdi antlaşma için kullanılan sözcükleri açıklamaya çalışacağım. Antlaşmanın İbranicesi, okunduğu şekliyle brief'tir. Brit'in kökünün hangi sözcük olduğu kesin olarak bilinmiyor ama bir taahhüt anlamı taşıdığı söylenebilir. Kaçınız bir Yahudi kuruluşu olan Bnai Brit ismini duydunuz? Bu ismin anlamı antlaşma çocuklarıdır. Antlaşmanın Grekçesi ise okunduğu şekliyle diatekedir. Antlaşma koşulları anlamını taşır. Örneğin bir ev kiraladığınızda imzaladığınız kira sözleşmesinde yer alan ve evi nasıl kullanacağınızı belirleyen koşullar gibi. Ben burada sadece koşullar sözcüğünü kullanacağım. Bu sözcük İbranice ve Grekçenin arasındaki tipik farklılığı ortaya koyar. İbranice esasen bir eylem dilidir. Oysa Grekçe analitik felsefi bir dildir. Ama birbirlerini tamamlarlar. Birisi diğeri olmadan tamamlanamaz. Brit bir taahhütü simgeler. Bazıları bu sözcüğün bağlamak, birleştirmek anlamına geldiğini düşünür. Yani iki insanın evlilikle bağlanması, birleşmesi gibi. Bunun dil bilimsel açıdan kanıtlanabilir olup olmadığını bilmiyorum. Grekçe diatheke sözcüğünün anlamı konusundaysa hiçbir kuşku yoktur. Asıl ilginç olan bu sözcüğün çevirisinde iki farklı yol izlenmesidir. Birincisi antlaşma, diğeri ise vasiyettir. Bunlar iki farklı sözcük değildir. Hem İbranice'den hem Grekçe'den konunun bağlamına göre çevrilmiş olan eş anlamlı sözcüklerdir. Yani eski ve yeni antlaşmadan söz edildiği zaman eski ve yeni vasiyetten söz edilmektedir. Kutsal kitabın bir bütün olarak iki antlaşmadan ya da iki vasiyetten oluştuğunu anladığınız zaman antlaşma kavramının kutsal kitabı anlamak açısından ne denli önem taşıdığını görebilirsiniz. Aslında kutsal kitabı ne kadar anlayabileceğinizin çok kesin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de antlaşmanın ne olduğunu anlayana dek. Antlaşmanın ne olduğunu anlamak, Tanrı'nın herkese lütfettiği bir olgu değildir. Tanrı'nın antlaşmasını anlayabilmesi için kişinin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu konudaki çalışmamızda daha fazla ilerlemeden önce bu noktayı 25. mezmurdan ayetlerle desteklemek istiyorum. 8-14 ayetlerini okuyacağım. Bu ayetlerin merkezinde Tanrı'dan öğrenebilmek için nasıl bir kişi olunması gerektiği açıklanır. Rab iyi ve doğrudur. Onun için günahkarlara yol gösterir. Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder. Kendi yolunu öğretir onlara. Rabbin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar içindir. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bu sağlayışı, antlaşmasının buyruklarına uyanlar için amaçlanmıştır. Okumaya devam ediyorum. Ya Rab, adın uğruna suçumu bağışla. Çünkü suçum büyük. Kim Rab'den korkarsa, Rab ona seçeceği yolu gösterir. Gönenç içinde yaşayacak o insan. Soyu ülkeyi sahiplenecek. Rab, kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Ayette yer alan sır, düz anlamıyla gizli rehberlik, gizli öğüttür. Kutsal kitabın çevirilerinden birinde bu cümlenin Rab kendisinden korkanlara yakındır olarak çevrildiğini sanıyorum. Rab kendisinden korkanlarla sırlarını paylaşır. Kişinin sahip olması gereken iki özelliğe dikkat edin. Alçak gönüllülük ve Rab korkusu. Ardından Rabbin sırrını bu kişilerle paylaştığı ve antlaşmasını onlara açıkladığı bildiriliyor. Bu kelimesi kelimesine yapılan bir çeviridir. Dolayısıyla anlıyoruz ki Rabbin antlaşması ve sırrı bir arada yürür. Çünkü İbranice vezinde, şiir sanatında bir dize genellikle iki satırdan oluşur. Yani bu dizede farklı şeylerden söz edilmiyor. Aynı şeyin farklı yönleri bildiriliyor. Bu yüzden Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını ifadesinde Rabbin sırrında kendi antlaşmasının gerçeğini açıkladığı bildirilmektedir. Ve o, bu sırrı kişilik olarak koşullarını yerine getirenler, yani ondan korkanlar dışında kimseye açıklamaz. 13. ayette yer alan, gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek bildirisinin de bu antlaşmayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın bütün bu vaatleri antlaşmasında vardır. Bu yüzden eğer onunla antlaşma ilişkisine girmişseniz bütün bunlar size sağlanır. Ama Rab antlaşmasını sadece kendisinden korkanlara açıklar. Bu gerçeğin farkındayım. Çünkü antlaşma konusunda birçok kez topluluklara vaaz ettim. Ama bazen başarılı oldum, bazense tümüyle başarısız. Aslında her seferinde aynı koşulları yerine getirmiş, aynı ön hazırlıkları yapmış ve çalışmalarımı dua eşliğinde derlemiştim. Sonunda hangi sonuca vardım biliyor musunuz? Kutsal Ruh bu gerçeği bazı kişilere açıklamaz. Bunu ben isteyebilirim ama o istemez. Bu yüzden bu çalışmamız hayli ilginç olacak. Bu paylaşımın sonuçları ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bir öğretmen olarak Kutsal Ruh'un kendi koşullarını belirlediğini ve bunları hiç değiştirmediğini öğrendim. Örneğin bir çalışma için hazırladığım ders planı tamamen aynıdır. Aynı ön hazırlıkları yapmışımdır ve aynı oranda dua etmişimdir. Ama bir yere giderim ve orada ders planını izlemek benim için adeta olanaksızlaşır. Oysa başka bir yerde kendimi bildiğimin farkında olmadığım şeyleri anlatırken bulurum. Bunun nedeni ben değil, beni dinleyenlerdir. Kutsal Ruh kıskançtır. Kendisinden korkmayanlara Tanrı'nın sırlarını açıklamaz. Bu yüzden sizlerin ve benim Rab'den korkup korkmadığımıza karar vermemiz gerekiyor. Ben Rab'den korktuğumu söylemek istiyorum. Kutsal kitap çalışmalarınızda belirli bir konuyu farklı renkteki kalemlerle ayetlerin altını çizerek izlemek istiyorsanız size Rab korkusunu ele almanızı tavsiye ediyorum. Eğer elinizin altında kutsal kitap dizini varsa tek yapmanız gereken ona bakmaktır. Aksi takdirde kutsal kitabı baştan sona dek özenle okumanız gerekir. Kutsal kitapta Rab korkusuyla ilgili ayetlerin en fazla hangi kısımda yer aldığını size hemen söyleyebilirim. Süleyman'ın özdeyişlerinde. Kutsal kitapta kişinin karakterine ya da davranışlarına dair Rab korkusundan daha fazla bereket sağlayan bir özellik olduğunu bilmiyorum. Bu konuda ilk akla gelen ayet Süleyman'ın özdeyişleri 19:23'tür. Ayette şöyle der. Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. Daha başka ne isteyebilirsiniz ki? Ama kişinin Rab korkusunu bu temele dayandırarak geliştirmek istemesi budalalık olur. Bir keresinde Kutsal Ruh'un mesedişiyle Rab korkusu konusunda vaaz ediyordum. Vaazın sonunda bir bayan yanıma gelip şöyle dedi. Ne olduğunu bilmiyorum ama siz konuşurken sürekli ağladım. Bunun nedeninin o bayanın Rab korkusuna ihtiyaç duyması olduğunu düşünüyorum. Ama günümüzde karizmatik ve pentekostçu birçok Hristiyanla Rab korkusu hakkında konuştuğunuzda onlara hoşa gitmeyen ve sert bir şeyler söylediğinizi düşünürler. Şimdi ise asıl konumuz olan anlaşma konusuna dönelim. Mezmur 50, 5'i açarsanız iyi olur. 50. mezmurun ilk 5 ayetini okumaya başlayabiliriz. Güçlü olan Tanrı, Rab konuşuyor. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar yeryüzünün tümüne sesleniyor. Güzelliğin doruğu Siyon'dan parıldıyor Tanrı. Bu arada İbranice şiirde ve peygamberliklerde fiillerin zamanlarını tespit etmenin genelde çok zor olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle bazı çevirilerde ikinci ayet Siyon'dan parıldadı olarak yer alır. Bunu açıklamak zordur fakat özellikle peygamberlik bildirileri için kullanılan bazı fiil zamanları ya gelecek ya da geçmiş zaman olarak çevrilebilir. Bu yüzden tam olarak bilemezsiniz. Tanrı'nın doğru vahiy için doğru dili tasarlamış olması gerçekten harika bir şey. İbranice eski antlaşma vahiyi için gerçekten mükemmel bir dildir. Grekçe ise yeni antlaşma vahiyi için mükemmeldir. Grekçe son derece analitik, felsefi bir dildir. Örneğin imanla aklanma öğretisinin bütün inceliklerini ifade edebilmek için Grekçe en ideal dildir. Üçüncü ayetten okumaya devam ediyorum. Tanrımız geliyor. Sessiz kalmayacak. Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor. Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. Anladığım kadarıyla bu, Rabbin tüm görkemiyle geri gelişidir. Burada ele alınan ana noktaysa, onun halkını ve dünyayı yargılamak üzere geleceğidir. Ardından dördüncü ayette şöyle bildirilir. Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor. Bir sonraki ayeti okuyorum. Toplayın önüme sadık kullarımı, kurban keserek benimle antlaşma yapanları. Burada yer alan sadık kullar, kutsal kitabın bazı çevirilerinde kutsallar olarak çevrilmiştir. Bu son derece ilginç bir sözcüktür. Hasit, İbranice'deki karşılığıdır. Hasit sözcüğünü hiç duydunuz mu? Yahudi inancında Hasidizmin ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer Yeruşalim'e giderseniz, sokakta başlarında geniş kenarlı, yuvarlak siyah şapkalı, uzun siyah paltolu, sakallı ve uzun bukleli zülüfleri olan erkekler görürseniz, bilin ki onlar Hasitlerdir. Günümüzün Hasitleri, 18. yüzyıldaki Polonyalı asilzadelerin giysilerine benzeyen kıyafetler giyerler. İlginçtir ama Polonya'dan Yeruşalim'e gelmiş oldukları halde kıyafetlerini hiçbir şekilde değiştirmemişlerdir. Polonya'nın iklimi soğuktur, oysa İsrail oldukça sıcak bir ülkedir. Ama yine de o sıcak iklimde siyah renkli uzun giysiler içinde dolaşırlar. Onlara Hasidim, yani Hasitler denir. Hasit sözcüğü esasen İbranice Hefet sözcüğüyle ilişkilidir. Hefet ise tercüme edilmesi en güç sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün dilimize merhamet, sevgi, sevgi dolu iyilik ya da sadakat olarak çevrildiğini görüyoruz. Ama ben bu sözcüğün daima antlaşma kavramıyla ilişkili olduğuna inanıyorum. Yani Tanrı'nın, Hefet'inin, onun halkıyla olan antlaşmasına tam sadakatini ifade ettiğine inanıyorum. Hasit ise Tanrı'nın Hefet'ine güvenen kişidir. Ve bu ayette Tanrı kendi hasitlerini tanımlamaktadır. Ancak bu tanımlama aşırı dindar Yahudilikle benzeş değildir. Toplayın önüme sadık kullarımı, hasitlerimi, kurban keserek benimle antlaşma yapanları. O zaman bir hasit, yani sadık bir kul, bir kutsal olmanın koşulu nedir? Kurban sunarak Tanrı ile antlaşma yapmaktır. Ama hasitler kurban sunamazlar çünkü kurban sunabilecekleri tek mekanın, yani tapınağın yerinde artık bir cami vardır. Bu son derece ilginç bir durumdur. Ama bizler sadık birer kul olmak istiyorsak, bunun koşulu Tanrı ile kurbana dayanan bir antlaşma ilişkisi içinde olmamızdır. Kutsal kitabın İngilizce bir çevirisinde, kurban keserek benimle antlaşma yapanları ifadesinin yer aldığı sayfanın kenarında, yapanları yerine kesenleri ifadesinin yer aldığını görürsünüz. Yani aslında benimle kurbana dayalı bir antlaşma kesenleri diye yazar. Burada yine görüyoruz ki kurban olmadan antlaşma da olmuyor. Her antlaşmanın bir kurbana dayanması gerekiyor. Bir hasit, yani sadık kul ise Rab'le kurbana dayanan bir antlaşma içinde olan kişidir. Şimdi Rab'le kurbana dayalı yapılan antlaşmaya örnek olarak İbrahim'in yaşamından bir kesiti ele alacağız. İrdeleyeceğimiz bu kesit aslında Yaratılış 15. bölümde yer alıyor. Ancak konuyu daha iyi anlayabilmeniz için kısa bir süreliğine Yeremya 34:16-19'a bakmanızı istiyorum. Bu ayetlerle ilgili bir ön açıklama yapmazsam sizler için bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. O dönemde Tanrı Yahudilere, Yahuda krallığına çok öfkelenmişti. Halkın suçlarından biri de Musa'nın yasasında yasaklanmış olmasına rağmen diğer Yahudileri köle olarak almalarıydı. Tanrı onlara peygamberler, özellikle de Yeremya peygamber aracılığıyla konuştu. Onlar da tövbe ederek bir daha yapmayacağız dediler. Kendi aralarında ve Tanrı'yla artık İbrani köle almamak konusunda bir antlaşma yaptılar. İbrani kölelerini serbest bıraktılar ve Tanrı'nın öfkesi yatıştı. Ama bunun ardından kölelerini tekrar geri aldılar. Antlaşmayı bozdular. Bu arada şunu belirtmekte yarar var. Antlaşmayı bozmak, kutsal kitaba göre yapılabilecek en ciddi eylemlerden biridir. Tanrı bu nedenle onları yargılayacağını bildiriyor. Ama bizim bu ayetleri okuma nedenimiz, antlaşmanın nasıl yapıldığını anlayabilmektir. Yeremya 34:18-19'u okuyorum. Antlaşmamı bozan, danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önümde yaptıkları antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları. Şimdi bu antlaşmanın diğer ayrıntılarını bir kenara bırakalım ve nasıl yapılmış olduğuna dikkat edelim. Bir kurban sunulması gerekiyordu. Bu kurban bir danaydı. Danayı kurban olarak sundular, öldürdüler ve bunun ardından ikiye ayırdılar. Ayırdıkları iki parçayı karşı karşıya gelecek şekilde yere koydular ve arasından yürüyüp geçtiler. Bu eylem bir kurban aracılığıyla antlaşma yapılmasını simgeliyordu. Dananın ikiye ayrılmış parçaları ise antlaşmanın gözle görülebilir işaretleriydi. Çok etkileyici bir anlatım değil mi? Antlaşma yapılabilmesi için kurbanın arasından geçilmesi gerekiyordu. Görünüşe bakılırsa bu uygulama o dönemde Orta Doğu'da yaşayan Sami halkı tarafından iyi biliniyordu. Şimdi de Yaratılış 15'i açalım. Bu bölümde bence kutsal kitapta yer alan en büyüleyici olaylardan biri aktarılır. Çünkü Rab Tanrı'nın İbrahim'le nasıl bir antlaşma yaptığı anlatılmaktadır. Tanrı ile İbrahim arasındaki şaşırtıcı yakınlık beni çok etkiliyor. Kutsal kitapta iman atalarımıza dair ayetleri okuduğumda onların Rab'be ne kadar yakın olduklarını görüyorum. Rab'le onlarınkine benzer çok yakın, kişisel bir ilişki içinde olmayı isterdim. Rab, önceden haber vermeden İbrahim'e öğle yemeğine gidebilirdi. Hanok ise Rab'le birlikte yürüyüşlere çıkardı. Ne harika bir ilişki. Ama Tanrı ile ilişkimizde bizim bundan daha iyisine sahip olabileceğimize inanıyorum. Çünkü daha iyi bir antlaşmaya sahibiz. Şimdi Yaratılış 15'i ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. İnanın bana, bu çalışmadan düşündüğünüzden çok daha fazla bilgi edineceksiniz. 5. ayetten başlayacağız. Rab Tanrı burada İbrahim'e harika vaadini bildiriyor. Biliyorsunuz ki Tanrı'nın halkıyla ilişkisinin bir yönü de onlara vaatlerde bulunmasıdır. Onun vaatleri bizi sınar. Tanrı'nın vaadine sahip olmak elbette harikadır. Ama bunun gerçekleşmesi sırasında sınanacaksınız. Tanrı bana onunla ilk konuşmamızdan itibaren birçok harika vaatte bulundu. Ama bu benim yaşamamı kolaylaştırmadı. Sürekli olarak bana meydan okudu ve bugün hala meydan okumakta. Yani vaat büyüdükçe meydan okumanın boyutu da büyür. Tanrı'nın İbrahim'le olan ilişkisinde bir şey daha dikkatinizi çekecektir. Bu da Tanrı'nın vaadini birçok kez tekrarlamasıdır. İbrahim'in sürekli olarak bunu işitmesi gerekiyordu. Bu vaat öylesine akıl almazdı ki İbrahim'in imanının güçlenmesi gerekiyordu. Yaratılış 15:5'te şunlar yazar. Rab sonra Avram'ı dışarı çıkararak göklere bak dedi. Yıldızları sayabilir misin? İşte soyun o kadar çok olacak. Çağdaş astronomi bilimi ışığında ele aldığımızda bu son derece ilginç bir bildiridir. Time dergisinde yeni galaksiler hakkında okuduğum bir makalede her bir galaksinin muhtemelen 20 milyar kadar yıldıza sahip olduğu yazıyordu. İbrahim bu vaadi aldığında sayması gereken yıldızların sayısı konusunda hiçbir fikri yoktu. O sadece birkaç yüz yıldız görebiliyordu. Bu durumda Tanrı'nın niteliğini yansıtmaktadır. Onun vaatleri göründüğünden çok daha fazlasını içerir. İşte soyun o kadar çok olacak. Unutmayın ki bu vaadi aldığı sırada İbrahim'in çocuğu yoktu. Ama burada Paulus'un Romalılar kitabında açıkladığı imanla aklanmanın temelini teşkil eden kutsal kitabın çok önemli ayetlerinden biri yer alıyor. Avram Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı. İbrahim'e doğruluk sayılan onun imanıydı. İbrahim imanlar olarak hepimizin atasıdır. 7 ve 8. ayetleri okuyorum. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için Kildanilerin Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. Avram, ey egemen Rab, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Tanrı bu soruyu yanıtladı. Bu nokta çok önemlidir. Tanrı İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Tanrı'nın herhangi bir konuda antlaşma yapması, onun bu konuda nihai taahhüdü ve garantisidir. Tanrı bir antlaşma yaptığında kişiye bu vaadinin gerçekleşmesine kendini adaması için verebileceği daha başka bir şey yoktur. Bu noktayı iyice kavramalıyız çünkü yaşamamızı çok yakından ilgilendirir. Tanrı bizlerle bir antlaşma yapmıştır ve bu onun nihai taahhüdüdür. Şimdi bu antlaşmanın nasıl yapıldığını okuyacağız. Bunun Yeremya 34'te açıklanan ilkenin aynısı olduğunu göreceksiniz. İbrahim o zamanlar Avram adını taşıyordu. Avram'ın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İbranice'de av, baba anlamına gelir. Ram ise ben ya da yüceltilmiş demektir. Yani Avram, yüce baba anlamındadır. Avram ta o zaman bile bu ismi taşıyordu. İronik bir durum, öyle değil mi? Avram'ın hiç çocuğu yoktu. İsmi de bir harf eklenerek İbranice'de birçoklarının, birçok ulusun babası anlamına gelen İbrahim olarak değiştirildi. İlginç. İman atalarının üçünden ikisinin ismi Tanrı tarafından değiştirildi. Avram'a İbrahim, Yakup'a ise İsrail ismi verildi. İsmi değiştirilmeyen tek kişi ise adı zaten Tanrı tarafından verilen İshak'tır. Avram bu isim değişikliğiyle Tanrı tarafından yüce baba konumundan birçoklarının, birçok ulusun babası konumuna getirildi. Ben şahsen bu vaadin Pentekost günü yerine getirildiğine inanıyorum. İsrail halkı Pentekost gününe dek temelde tek bir ulus olarak kaldı. Kutsal ruh indiğinde ise çoğaldılar ve yeryüzünü kapladılar. Böylece İbrahim de birçok ulusun babası oldu. Yaratılış 15:9'dan devam ediyorum. Rab, bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir dedi. Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumru ile güvercin yavrusu getir. Bunların hepsi de kurban olarak sunulan hayvanlardı. Avram hepsini Rab'be getirdi, ortadan kesip, elimdeki kutsal kitap çevirisinde ortadan kesti diye yazıyor. Ancak ben bunun böyle olup olmadığından emin değilim. Yine de bilemem. 10. ayetin tamamını okuyorum. Avram hepsini getirdi, ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi. Herhalde kumru bir yana, güvercin diğer yana koyulmuştu. Yani arada bir tür geçit belirlenmişti. Kesilen hayvanların bir yarısı sağ tarafa, diğer yarısı sol tarafa yerleştirilmişti. Ama kuşlara gelince biri sağda, diğeri soldaydı. 11. ayeti okuyorum. Avram, leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu. Ben bu yırtıcı kuşların, şeytanın bu antlaşmanın amacını yok etme girişimini temsil ettiğini düşünüyorum. Anımsadığım kadarıyla ilk paylaşımımızda, size daha önceleri hastanede yatarken çaresiz bir durumda Rabbin şifasını aradığım sırada, Tanrı'nın bana bu şifanın İsa Mesih'in antlaşmasıyla sağlandığını açıkladığını söylemiştim. İnanın bana, o zamanlar çevremde kurbanı benden uzaklaştırmaya çalışan, sonu gelmeyen yırtıcı kuşlar vardı. Kuşku, korku, depresyon, imansızlık ve daha birçok şey vardı. Bu yüzden ruhsal yaşamımızdaki görevlerimizden birisi, kötü ruhları kovarak kurbanın bütünlüğünü korumaktır. 12. ayette şöyle der. Güneş batarken Avram derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü. Bunun ardından Tanrı'nın İbrahim'e Mısır'da soyunun başına geleceklere dair bir bildiride bulunduğunu görüyoruz. Bu çok ilginçtir. İbrahim'in kendi soyunun daha sonra yaşayacaklarını ruhsal olarak yaşaması gerekiyordu. İbrahim'in Tanrı'nın dostu olduğunu söylemeliyim. Yanlışlıklar yapmış olsa da örnek bir imanlıdır. Ama üzerine büyük bir karanlık çöktü. Bu arada Hristiyan yaşamının sadece parlak ve güneşli olmasını beklememeniz gerektiğini belirtmek isterim. Yine de Tanrı'nın olgunlaşmamış imanlara İbrahim'inkine benzer bir deneyim yaşatacağını düşünmüyorum. Ama Tanrı, İbrahim'in adanmışlığı nedeniyle soyunun Mısır'da yaşayacaklarını önceden ona gösterdi. Günümüzde gönence kavuşacağınız, başarılı olacağınız ve istediğiniz her şeyi elde edeceğinize dair bir tür öğreti vardır. Bu yüzden gerçekten adanmış Hristiyanlara, yaşamlarının nasıl olması gerektiğine dair yanıltıcı bir tablo çizildiği konusunda kaygılanıyorum. Çünkü bunlar gerçeğin sadece yarısıdır. Diğer bir yarısı daha vardır. Karanlıktan geçmek zordur. Ama bunun Tanrı'nın iradesiyle olduğunu bilmek iyidir. Öte yandan karanlıktan geçmemeniz gerektiğini düşünerek karanlıktan geçmekse gerçekten büyük bir ıstıraptır. Bir anlığına kendinizi İbrahim'in yerine koyun. Bir vaizin size, İbrahim, sen asla çocuk sahibi olamayacaksın. Tanrı seni seçti, senin için gerekli olan her şeyi yapacak. Artık hiçbir sorunun olmayacak dediğini varsayın. Ve bunun ardından da üzerinize büyük bir karanlığın çöktüğünü varsayın. Siz ya Tanrı vaadini tutmadı ya da vaizin sözleri yanlıştı diye düşüneceksinizdir. Ve umarım ikinci sonuca varırsınız. Okumaya devam ediyorum. Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki senin soyun yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek. Ama soyuna kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla çıkacak. Bu vaadin bir bölümüdür. İnsanlık tarihinde yaşanan en çarpıcı değişimlerden biridir. Bir önceki gün köle bir ulusken, ertesi gün gönenç ve bolluğa kavuştular. Çünkü Tanrı böyle vaat etmişti. Şimdi kısa süreliğine Mezmur 105:37'yi açalım. Rab, İsraillileri ülkeden altın ve gümüşle çıkardı. Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. Bu, Yaratılış 15'teki vaadin yerine getirilişidir. İsrail halkı mahrumiyet ve zor koşullar altında kölelik ederken, Tanrı istediği için birkaç saat içinde bolluğa kavuştular. Aralarında güçsüz olan tek bir kişi bile yoktu. Onları yoksul ve zayıf birer köleyken, bölükler halinde ilerleyen bir ulus haline getiren şey neydi? Elbette ki Tanrı'nın antlaşmasıydı. Fısıh kuzusunu kurban ettiler. Kanını kapı sövelerine sürdüler ve etini yediler. Onun etini yerken kendi bedensel güçsüzlükleri de yok oldu. Yürümeye başladıklarında aralarında hasta ve güçsüz olan tek bir kişi bile yoktu. Bizler de İsa Mesih'te böylesine bir şeye sahip oluruz. Yaratılış 15:15'ten okumaya devam ediyorum. Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. İleri yaşta ölüp gömüleceksin. İbrahim öldüğünde 175 yaşındaydı. Oldukça ileri bir yaş, öyle değil mi? Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı. Bu ayet Tanrı'nın işlerine dikkat çekici bir bakış açısı daha sunuyor. Amorlular çok kötü bir ulus olduğu için bütün varlıkları İsrail halkı tarafından ele geçirilecekti. Fakat Tanrı onların İsrail halkı aracılığıyla cezalandırılmasına müsaade etmeden önce kötülüklerinin doruğa çıkmasını bekleyecekti. Okumaya devam ediyorum. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. O gün Rab Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim. Bu ülke Kenan'dı. Günümüzde yeryüzünün en tartışmalı toprak parçasıdır. Tartışmanın daima Tanrı'nın çalışmakta olduğu konuların merkezinde çevrelenmesi olağanüstü bir durum, değil mi? Bu toprakların diğer ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. İbrahim, üzerine çöken dehşet verici bu büyük karanlıktan kurtulmuştu. Şimdi etraf kararmıştı ve dumanı tüten bir ocak vardı. Ve bu karanlığın ortasında tek bir ışık görünüyordu. Bu da alevli bir meşaleydi. Ben bu ayetten şunu anlıyorum. Bu alevli meşale, kutsal ruhun suretindeki Rabbi temsil ediyordu. Kutsal kitabın bu bölümüne bir ayraç koyun. Çünkü konuyu henüz bitirmedik. Şimdi Vahiy 4:5'i açalım. Burada Yuhanna'nın gökteki tahta dair görümü aktarılıyor. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular ve gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur. 7 tane yanan meşale vardı. Yani kutsal ruh, gözle görülebilen alevli bir meşale olarak temsil edilir. Ben İbrahim'in karanlığın içinde gördüğü şeyin bu olduğuna inanıyorum. Yani İbrahim, Tanrı'yı kutsal ruhun suretinde, alevli bir meşale biçiminde, kurban parçalarının arasından geçerken gördü. Bunun anlamı neydi? Tanrı, İbrahim'le bir antlaşma yapıyordu. Ben, İbrahim'in de bu kurban parçalarının arasından geçtiğine inanıyorum. Çünkü Yeremya 34'te, kurban sunan kişilerin parçaların arasından geçtiğini görüyoruz. Eğer bu doğruysa, yaklaşık 4000 yıl önce o gece Rab ve dostu İbrahim kurban parçalarının arasından birlikte geçtiler ve aralarında bir antlaşma yaptılar. Bu tablo benim için son derece canlı ve etkileyicidir. Şimdi ise kısa bir süreliğine Yeşaya 48:10'u açalım. Rab İbrahim'in soyuna, yani İsrail halkına, peygamber Yeşaya aracılığıyla konuşuyor ve şöyle diyor: Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım. Sıkıntı ocağında denedim. O zaman dumanlı ocak sıkıntıları temsil etmektedir. Tanrı ve İbrahim, karanlığın ve sıkıntının tam ortasında bir antlaşma yaptılar. Yani en karanlık saat, bir anlamda en aydınlık saattir. Tanrı'nın varlığı alevli bir meşale biçimde göründüğünde, sadece tek bir şeyi, kurban parçalarını aydınlattı. Çalışmamıza devam etmeden önce size şu açıklamayı yapmak istiyorum. Yaşamınızda, çevrenizdeki her şeyin karanlık içinde olduğu ve kendinizi sıkıntı ocağında bulunduğunuz anlar olacaktır. Dikkat edin, Tanrı'nın sizi sınayacağı yer orasıdır. Tanrı'nın sizi seçeceği yer orasıdır. Ve o sıkıntı ocağında Tanrı'nın varlığını aydınlattığı tek şey kurban olacaktır. Çünkü kurban, antlaşmanın garantisidir. Tanrı sizlere antlaşması dışında başka bir güvence vermeyi taahhüt etmez. Ama bu antlaşmaya sahip olduğunuz zaman her şey çözümlenir. Çünkü bu antlaşma Tanrı'nın sizinle birlikte olduğunun, sizi seçtiğinin ve vaatlerinin tümünü yerine getireceğinin nihai güvencesidir. Bu antlaşmanın kutsallığını anlamalıyız. Tanrı 89. mezmurda şöyle bildirir. 34. ayeti okuyorum. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. O bir antlaşma yapmışsa söylediği şeyleri yapacaktır. Antlaşmanın kutsallığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü bu konu hem sizi hem de beni ilgilendiriyor. İbrahim ve Tanrı kurban sunularının arasından geçerek bir antlaşma yaptılar. Peki kurbanın gerçek anlamı nedir? Kurban sunulan bir yaşamdır. Yani Rab ve İbrahim kurban parçalarının arasından geçtiler. Eğer bu tür bir ifade tarzı size uygun geliyorsa her biriniz bu kurbana işaret ederek, bu benim yaşamamın sunulduğu yerdir Bu kurban beni temsil ediyor. Ben buradan kendi yaşamımı vererek geçtim ve seninle, sadece senin için yaşadığım bir ilişki içine girdim. Sahip olduğum kaynaklar senin kaynaklarındır. Sahip olduğum ve senin gerek duyduğun herhangi bir şeyi sana vermeyi taahhüt ediyorum diyebilirsiniz. Bunlar çok cesaret dolu sözlerdir. Ve aynı zamanda eğer Rab bunu size söylüyorsa, bu işten çok daha karlı çıkarsınız. Bence hem İbrahim'in hem de Rabbin bu taahhüdü yerine getirmek zorunda kalmış olmaları son derece ilginçtir. İbrahim'in daha sonraki yıllarında, Yaratılış 22. bölümde, Rab ona biricik oğlunu yakmalık sunu olarak sunmasını bildirir ve şöyle der. Unutma, seninle bir antlaşma yaptık. Senin olan ne varsa benimdir. İbrahim şaşılası harika bir kişiydi. Bir an bile geri çekilmedi. Bir an bile duraksamadı. Çünkü antlaşmanın anlamını biliyordu. Moria Dağı'na doğru yola çıktı. Son ana dek sahip olduğu en değerli varlığı antlaşma yaptığı kişiye sunmaya hazırdı. Muhteşem bir şey. Ama öykü burada bitmiyor. Bu olaydan yaklaşık 2000 yıl sonra Tanrı antlaşmanın kendine düşen kısmını yerine getirdi. İbrahim ve onun soyu uğruna sahip olduğu en değerli varlığı sundu. Onun ismi İsa Mesih'ti. Ama İsa için herhangi bir erteleme söz konusu değildi. O çarmıha dek gitti ve kanını son damlasına kadar çarmıhta akıttı. Onun çarmıhı 2000 yıl önce Kenan ülkesindeki o karanlık gecede başlatılan antlaşmanın işleyişiydi. Bu benim için son derece sarsıcı bir gerçek. Eğer tarihe Tanrı'nın gözüyle bakabilseydiniz, inanıyorum ki tamamının Tanrı'nın antlaşmasının işleyişi olduğunu görebilirdiniz. Tarihin bu döneminde, yani günümüzde, İsrail'de meydana gelen olaylar, Tanrı'nın 4000 yıl önce yaptığı antlaşmalarla açıklanabilir. Yahudi halkının büyük bir çoğunluğu bunları unutmuştur. Tarihçilerin çoğu bu konuyla ilgilenmezler. Ama Tanrı unutmaz. O kendi antlaşmasını sürdürecektir. Antlaşma yapmanın anlamı budur. Bir kurban olmak zorundadır. Bir boğa, bir dana ya da bir koyun. Bunlar sadece birer simgedir. Sunulan bir yaşamın simgeleridir. Ama gerçek kurban, sunduğum kendi yaşamımdır. Ben, bugünden sonra yaşamım senindir. Sahip olduğum her şey senindir. Bir tek benden iste yeter demedikçe kurban parçalarının arasından geçmeye hakkım yoktur. Çağımızın Hristiyanlığı böylesi bir taahhüt hakkında fazla bilgi sahibi değildir. Ama bizler antlaşmadan söz ettiğimizde nihai olandan söz ederiz. Bu antlaşmadan öte bir şey yoktur. Tanrı'nın Yaratılış 15. bölümde İbrahim'le yaptığı antlaşma geçici bir antlaşmaydı. Bir sonraki paylaşımımızda bu konuyu işleyeceğiz ama bir noktayı belirtmeme izin verin. O antlaşmada İbrahim'in kendisi için herhangi bir koşul yer almamıştı. Vaat edilenler sadece İbrahim'in soyu içindi ve kalıcı bir antlaşma değildi. Kalıcı olacağına dair herhangi bir güvence verilmemişti. İsrail halkı Yeşun'un önderliğinde vaat edilen topraklara girdiğinde bu taahhüdün yerine getirildiğine inanıyorum. Eğer bu Tanrı'nın yaptığı tek antlaşma olsaydı tarih çok farklı olurdu. Bir sonraki paylaşımda Tanrı'nın Yaratılış 17. bölümde yaptığı ikinci antlaşmayı ele alacağız. Bu arada boş vaktiniz olursa ya da isterseniz Yaratılış 17'nin ilk yarısını okuyabilirsiniz.